Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 58. ayrım. Niederman bir saat kadar sonra döndü. Ayaklarında çizme vardı. Lisbeth, babasının üvey kardeşi olduğunu söylediği bu adama baktı. En ufak bir benzerlik bulamadı. Aksine birbirlerinin tam zıttıydılar. Niederman'ın bir tür imalat hatası olduğunu fark edebiliyordu. İri vücuduyla henüz ergenliğe ermemiş bir oğlan çocuğunkine benzeyen sesi birbirini tutmuyor, bir tür genetik hataymış izlenimi bırakıyordu. Elektrik tabancasından hiç etkilenmemişti. Elleri anormal büyüktü. Aslına bakılırsa onda normal denilebilecek hiçbir şey yoktu. Zadashenko ailesinde bir sürü genetik bozukluk olmalı diye acıyla düşündü Lisbeth. Hazır mı? Diye sordu Zadashenko. Niederman başını salladı. Sig Sauer tabancayı almak için elini uzattı. Ben de sizinle geleceğim, dedi Zadashenko. Niederman tereddüt etti. Geleceğim dedim. Git benim ceketimi al. Niederman omuzlarını silkip denileni yaptı. Zadashenko ceketini giyerken o silahla uğraşıyordu. Bir ara yan odaya gidip kısa sürede geri geldi. Silahın ucuna el yapımı bir susturucu takıyordu. Hadi gidiyoruz, dedi Zadashenko kapıdan. Niederman eğildi, Lisbeth'i ayağa kaldırdı. Seni de öldüreceğim, dedi Lisbeth. Bak, hiç değilse kendine güveniyorsun, dedi babası. Lisbeth'e bakıp gülümseyen Niederman onu iterek ön kapıdan çıkardı. Lisbeth'in ensesinden tutmuştu. Parmakları neredeyse Lisbeth'in boğazında birleşiyordu. Ahırın kuzeyindeki ormanlık alana doğru gidiyorlardı. Çok yavaş ilerliyorlardı. Niederman zaman zaman durup Zadashenko'yu bekliyordu. İkisinde de güçlü el fenerleri vardı. Ormana girdiklerinde Niederman Lisbeth'in ensesini bıraktı. Silahın namlusunu sırtına yöneltti. Engebeli bir patikadan 400 metre kadar yürüdüler. Selinder iki kez tökezleyip düştü. İkisinde de Niederman ayağa kaldırdı. Sağa dön, dedi Niederman. 15 metre sonra bir açıklığa geldiler. Yerde bir çukur açılmıştı. Yanındaki toprak yığınının üzerine bir kürek saplanmıştı. Niederman'ın evden niçin çıktığını şimdi anlıyordu Lisbeth. Niederman onu çukura itti. Tökezleyen Lisbeth çukura dört ayağının üzerine düştü. Ayağa kalktı. İfadesiz gözlerle Niederman'a baktı. Niederman geride kalan Zadashenko'yu bekliyordu. Namluyu Lisbeth'in üzerinden hiç ayırmamıştı. Zadashenko nefes nefese kalmıştı. Konuşabilmek için bir dakikadan fazla beklemesi gerekti. Bir şey söylemem gerekir ama sana söyleyecek bir şeyim yok, dedi. Dert etme, dedi Lisbeth. Benim de sana söyleyecek bir şeyim yok. Dudaklarına çarpık bir gülümseme yerleşti. Hadi bitirelim şu işi, dedi Zadashenko. Buraya gelmeden önce yaptığım son işten çok memnunum. Seni içeri tıktıracağım, dedi Lisbeth. Polis bu gece kapını çalacak. Boş laf. Zaten böyle bir blöfü bekliyordum. Buraya beni öldürmeye geldin. Başka bir şey için değil. Buraya geldiğini kimse bilmiyor. Selinder'ın gülümsemesi genişledi. Gözlerine zalim bir ifade yerleşmişti. Sana bir şey gösterebilir miyim baba? Elini yavaşça sol bacağındaki pantolon cebine götürdü. Dikdörtgen bir nesne çıkardı. Niederman onun her hareketini dikkatle izliyordu. Lisbeth, Palm Tungsten T3 el bilgisayarını havaya kaldırdı. Zadashenko'nun kaşlarının olması gereken yer bir an kırıştı. Görelim bakalım, dedi, almak için sağlam elini uzatarak. Lisbeth el bilgisayarını ona doğru uzattı. Zadashenko havada yakalı. Lisbeth el bilgisayarını ona doğru attı. Zadashenko havada yakaladı. Saçmalık, dedi. Bu sıradan bir palm. Niederman bilgisayara bakmak için eğildiğinde Lisbeth bir avuç toprak alıp gözlerine savurdu. Gözlerini kapayan Niederman susturucu taktığı silahla bir el ateş etti. Lisbeth çoktan iki adım yana kaçmıştı. Mermi boşa gitti. Lisbeth hızla küreği kapıp Niederman'ın silah tutan eline indirdi. Küreğin keskin tarafı Niederman'ın parmak eklemlerine gelmişti. Niederman'ın elinden fırlayan Sixoer havada yay çizerek biraz uzaktaki çalıların arasına düştü. Niederman'ın işaret parmağı üzerinde açılan derin yaradan kan fışkırmaya başlamıştı. Acıyla bağırması lazımdı. Niederman bir yandan yaralı elini sallarken diğer eliyle gözündeki toprağı temizlemeye çalışıyordu. Cylinder'ın bu savaşı kazanabilmesi için tek şansı bir an önce Niederman'da ağır bir yara açmaktı. Ona karşı fiziksel bir kavgayı kazanması imkansızdı. Ormana kaçıp kurtulması için 5 saniye kazanması yeterdi. Küreyi havada geniş bir yay çizerek bu defa yüzüne indirdi. Bileğini bükerek keskin tarafıyla vurmaya çalışmış ama pozisyonu uygun olmadığından becerememişti. Birkaç gün içinde ikinci kez burnu kırılan Niederman homurdandı. Gözleri hala görmüyordu. Sol koluyla iterek Lisbeth'ı kendinden uzaklaştırdı. Geriye doğru tökezleyen Lisbeth bir ağaç dalına takılıp yere yuvarlandı ama bir saniye içinde tekrar ayaklarının üzerine kalktı. Niederman kısa süreliğine devre dışı kalmıştı. Başaracağım. Zalaşenko'nun kolunu kaldırdığını gördüğünde çalılara doğru bir iki adım atmıştı. Bu mendeburunda silahı varmış. Beyninde bir şimşek çaktı. Tam ateş edildiğinde yönünü değiştirdi. Bacağının dış tarafına saplanan mermi dengesini bozdu. Hiç acı duymadı. Sırtından giren ikinci mermi sol kürek kemiğine saplandı. Bütün bedeni keskin bir acıyla sarsıldı. Dizlerinin üzerine çöktü. Bir iki saniye hareket edemedi. Zalaşenko'nun 6-7 metre gerisinde olduğunu biliyordu. Son kalan enerjisini bacaklarında toplayarak inatla ayağa kalktı, yalpalayarak çalılara doğru gitti. Zalaşenko nişan almaya fırsat bulmuştu. Üçüncü kurşun kulağının 2 santim kadar üstüne saplandı. Kafatasında örümcek ağına benzer çatlaklar bırakarak geçti, beyin zarının 5 santimetre altındaki gri maddede durdu. Lisbeth için bu tür tıbbi detaylar akademik şeylerdi. Hayatın diliyle konuşuluyorsa, mermi bedeninde müthiş bir travmaya yol açmıştı. Son hissettiği kırmızı, parlak bir şokun beyaz ışığa dönüşmesiydi. Sonra karanlık. Klik. Zalaşenko bir kurşun daha sıkmak istedi ama elleri öyle titriyordu ki nişan alamıyordu. Kız neredeyse elimizden kurtuluyordu. En sonunda Lisbeth'in öldüğüne karar vererek silahını indirdi. Bedeninde dolaşan adrenalinle sarsıldı. Gözlerini silahına çevirdi. Evde bırakmayı düşünmüş ama alıp cebine atmıştı. Silah onun maskotu gibi bir şeydi. Canavar. İki yetişkin erkektiler. Üstelik Ranut Niederman'ın elinde Sig Sauer vardı. Ve bu kaltak az kalsın kurtuluyordu. Kızının bedenine baktı. El fenerinin ışığında kana bulanmış bir bez bebeğe benziyordu. Silahın emniyet düğmesini kapatıp cebine koydu. Gözlerinden akan yaşlar, kanayan eli ve burnuyla perişan bir vaziyette dikilen Niederman'a doğru gitti. Paolo ile yaptığı ünvan maçında kırılan burnu henüz iyileşmemişti. Lisbeth'in indirdiği kürek yüzünü sıkı dağıtmıştı. "Sanırım yine burnumu kırdım," dedi Niederman. "Aptal," dedi Zalaşenko. Kız neredeyse kaçıyordu. Niederman gözlerini ovalamaya devam etti. Acıtmıyordu ama gözyaşları devamlı aktığından iyi göremiyordu. "Dik dursana be adam," dedi Zalaşenko başını aşağılayıcı bir ifadeyle sallayarak. "Sen bensiz ne boka yararsın." Niederman şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Zalaşenko topallayarak kızının uzandığı yere gitti. Ceketinin yakasından tutup yerdeki çukura, mezarına sürükledi. O kadar dar kazılmıştı ki Lisbeth'in o küçücük bedeni bile sığamazdı. Zalaşenko o bedeni kaldırdı, bir patates çuvalıymışçasına çukura attı. Ayaklarının üzerine düşen Lisbeth'in bacakları kıvrıldı, bedeni fetüs pozisyonunda çukura yığıldı. "Hadi şu çukuru doldur da hemen eve gidelim," dedi Zalaşenko. Yarı kör Niederman'ın çukuru doldurması biraz zaman aldı. Doldurduktan sonra üzerine kürek darbeleri vurarak toprağı düzeltmeye çalıştı. Zalaşenko sigara içerek oğlunu izliyordu. Hala titriyordu ama adrenalini düşmeye başlamıştı. Lisbeth'in ortadan kalkması onu rahatlatmıştı. Yıllar önce benzin dolu süt kutusunu atarken ona nasıl baktığını hala hatırlıyordu. Saat akşamın 9'uydu. Zalaşenko etrafına bakıp başını salladı. Çalıların arasında Niederman'ın silahını bulmaları epey zaman aldı. Sonra eve döndüler. Zalaşenko sonuçtan çok memnundu. Uzun bir süre Niederman'ın eline pansuman yapmakla uğraştı. Küreğin keskin kenarı derin bir yara açmıştı. Yarayı dikmesi gerekmişti. Bu işi daha 15 yaşında Novosibirsk'teki askeri okulda öğrenmişti. Neyse ki Niederman'ın anesteziye ihtiyacı yoktu. Ama yara hastaneye gitmesini gerektirecek kadar feci görünüyordu. Parmağının üzerine bükmesin diye küçük tahtalar koyduktan sonra Niederman'ın elini sardı. İşini bitirdiğinde bir bira açtı. Niederman banyoya gitmiş, gözlerini tekrar tekrar yıkıyordu. 32. Bölüm 7 Nisan Perşembe. Mikael Blomqvist, Göteborg tren istasyonuna akşam saat 9'u biraz geçe indi. X-2000 kaybolan zamanı kapatmak için hızla yol almasına rağmen yine de varması gereken zamanı duramamıştı. Yolculuğun son bir saatini araba kiralama şirketlerini arayarak geçirmişti Mikael. Önce trenden orada inme düşüncesiyle şansını Alingsas'ta denemişti. Ama araba kiralama şirketi kapalıydı ve o saatte açık bir yer bulmak imkansız gibiydi. En sonunda pes etmiş, Göteborg'da otel rezervasyonu yapan bir firma aracılığıyla bir Volkswagen ayarlamıştı. Arabayı Jan Torgetten'den alabilecekti. Göteborg'un baş döndürücü trafiği ve anlamak için atom mühendisi olmayı gerektiren bilet sistemiyle uğraşmak yerine bir taksiye atladı. Arabayı aldığında içinde yol haritasının bulunmadığını gördü. Açık bir benzin istasyonunda durdu. Yol haritası, el feneri, bir şişe su ve kağıt bardakta kahve aldı. Kahveyi ön paneldeki tutamağa yerleştirdi. Partille'den geçip Göteborg'un kuzeyine yöneldiğinde saat 10.30'a geliyordu. Alingsas yoluna girdi. Saat 9.30'da Lisbeth Salander'ın gömüldüğü yerde erkek bir tilki durdu. Ürkek bir şekilde etrafına bakındı. Oraya bir şey gömüldüğünden emindi. Ama ganimete ulaşabilmesi için çok çabalaması gerekecekti. Daha kolay ulaşılabilecek ganimetler bulabilirdi. Bir hışırtı duydu. Yakınlarda bir yerde dikkatsiz bir gece hayvanı vardı. Dikkatle oraya yönelmeden önce bir ayağını kaldırıp biraz işeyerek yeri işaretledi. Bublanski normalde meslektaşlarını akşamın geç saatlerinde iş için aramazdı. Ama bu defa içindeki isteğe karşı koyamadı. Ahizeyi kaldırıp Modig'in ev numarasını çevirdi. Bu kadar geç aradığım için beni affet. Ayakta mısın? Sorun değil. Björk'ün raporunu okumayı yeni bitirdim. Eminim sen de benim gibi elinden bırakamamışsındır. Sonya, bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Neler oluyor? Gördüğüm kadarıyla müşteriler listesinin en başlarında yer alan Björk, Sapo adına çalışan manyak bir katile karşı annesini korumaya çalışan Lisbeth Salander'ı tımarhaneye kapattırmış. Bu iş için Salander'ın psikolojik durumu üzerine hükmümüzü inşa ettiğimiz raporu yazan Peter Telobrian'dan yardım almış. Sonya, beni yarın sabah 8'de arabanla alabilir misin? Tabii. Smadalero'ya gidip şu Gunnar Björk'te konuşacağız. Hastalık izni almış. Evinde dinleniyormuş. Merakla yarını bekliyorum. Gregor Beckman göz ucuyla oturma odasının penceresinin önünde dikilmiş denize bakan karısı Erika'yı izliyordu. Cep telefonunu elinden bırakmayan Erika'nın Mikael'den telefon beklediğini biliyordu. Çok mutsuz görünüyordu Erika. Gregor gidip kolunu boynuna doladı. Blomqvist yetişkin bir adam dedi. Ama o kadar çok endişeleniyorsan polisi ara. Bunu saatler önce yapmalıydım diye iç çekti Erika. Ama mutsuzluğumun sebebi bu değil. Benim bilmem gereken bir şey mi var? Senden bir şey saklıyorum. Mikael'den de. Dergide çalışanlardan da. Saklamak mı? Berger kocasına döndü. Svenska Morgen Posten gazetesinden genel yayın yönetmenliği teklifi aldığını söyledi. Beckman şaşırmıştı. Fakat anlamıyorum, bana neden söylemedin ki? Bu müthiş bir şey, tebrik ederim. Sanırım kendimi hain gibi hissettiğimden. Mikael anlayacaktır. Zamanı geldiğinde herkesin gideceği ayrı bir yol vardır. Demek ki senin için zamanı gelmiş. Biliyorum. Kararını verdin mi? Evet, verdim. Sadece kimseye söyleyecek cesareti bulamadım. Ayrıca tam bir felaketin ortasında ayrılıyorum. Gregor karısını kucakladı. Gözlerini ovalayan Dragan Armansky, Ersta bakım evinin penceresinden dışarıdaki karanlığa baktı. Bublanski'yi aramalıydık dedi. Hayır dedi Palmgren. Bublanski de, başka bir resmi yetkili de, şimdiye kadar Lisbeth için parmaklarını bile kımıldatmadı. Bırak, kendi hesabını kendi görsün. Armansky, Selinder'ın eski vasisine baktı. Geçen yıl başında yaptığı ziyaretten beri, sağlık durumunun nasıl bu kadar hızla iyileştiğine şaşıyordu. Hala kelimeleri geveliyordu ama gözlerinde yepyeni bir ışıltı ve aynı zamanda hiç tanımadığı bir adama karşı müthiş bir hiddet vardı. Palmgren, Blomqvist'in anlattıklarını ve kendi bildiklerini Armansky'ye anlatmıştı. Armansky şok geçirmişti. Selinder babasını öldürecek. Bu mümkün dedi Palmgren sakin bir sesle. Ya da Zalashenko onu. Bu da mümkün. Ve biz böyle oturup bekleyecek miyiz? Dragan, sen iyi bir insansın. Lisbeth Selinder'ın yapıp ettiklerinden de, yaşayıp yaşamayacağından da sen sorumlu değilsin. Palmgren ellerini iki yana açtı. Birden uzun zamandır pek iyi çalışmayan koordinasyon yeteneğini tekrar kazandığını fark etti. Son haftalarda yaşanan dram, körelen duyularını keskinleştirmişti. Adaleti kendi ellerine almak isteyen insanlara hiçbir zaman sempati duymadım. Ama şimdiye kadar adaleti kendi kendine sağlamak için bu kadar haklı nedenleri olan birine de rastlamadım. Bir sinik gibi görülme riskini alarak söylüyorum. Bu gece olacaklar, senin ya da benim ne düşündüğüme bakmayacak. Onun yazgısı daha doğduğunda çizilmiş. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. Eğer çıktığı yoldan geri dönebilirse ne yapabileceğimize karar vermek. Armansky iç çekerek yaşlı avukata baktı. Gelecek 10 yılını hapiste geçirecekse bu kendi seçimi yüzünden olacak. Ona hiçbir zaman sırtımı dönmeyeceğim, dedi Palmgren. Senin insanlık hakkında bu kadar liberal düşündüğünü bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Miriam Wu gözlerini tavana dikmişti. Gece lambası açıktı. Radyodan hafif bir şarkı yayılıyordu. On a slow boat to China. Paolo Roberto onu hastaneye getirdiğinden beri ilk defa dün kendine gelmişti. Uyumuş, endişeyle uyanıp tekrar uyumuş, bedeninin zaman algısı kaybolmuştu. Doktorlar beyin sarsıntısı geçirdiğini, bu yüzden dinlenmesi gerektiğini söylüyorlardı. Burun kemiğinin yanı sıra kaburga kemiklerinden üçü kırılmıştı. Bedeni çürüklerle kaplıydı. Sol kaşı o kadar şişmişti ki gözünü çok az açabiliyordu. Yatakta dönecek olsa her yeri acıyordu. Nefes aldığında ciğerleri sızlıyordu. Ağrıyan boynunu her ihtimale karşı korumak için boyunluk takmışlardı. Doktorlar tamamen iyileşeceğini söylüyorlardı. Akşama doğru uyandığında yanı başında Paolo Roberto oturuyordu. Sırıtarak kendisini nasıl hissettiğini sordu Miriam'a. Ben de senin gibi perişan mı görünüyorum? Dedi Miriam karşılık olarak. O sordu, Paolo cevapladı. Nedendir bilmiyordu ama Paolo'nun Selinder'ın iyi arkadaşı olmasına hiç şaşırmadı. Kendini beğenmiş bir fırlamaydı. Lisbeth gösteriş meraklısı görgüsüzlerden nefret eder ama kendini beğenmiş fırlamalardan hoşlanırdı. Bu iki tür arasında ince bir fark vardı. Paolo ikinci türe giriyordu. Paolo'nun nasıl olup da depoda birdenbire ortaya çıktığını şimdi öğrenmişti. İnatla yük minibüsünü takip ettiğini duyunca şaşırdı. Polisin deponun etrafındaki ormanda gömülmüş cesetler bulduğunu duyunca korktu. Teşekkür ederim dedi. Hayatımı kurtardın. Paolo yalnızca başını salladı. Bir süre konuşmadan oturdu. Blomqvist'i açıklamaya çalıştım. Pek anlayamadı. Sen de boks yaptığın için anlayabilirsin sanırım. Miriam onun ne demek istediğini anlamıştı. Acı hissi duymayan bir canavarla kavga etmenin nasıl bir şey olduğunu yaşamadan anlamaları çok zordu. Ne kadar çaresiz kaldığını hatırladı. Miriam Wu, Paolo'nun sargılı elini tuttu. Uzun süre konuşmadılar. Söylenecek bir şey yoktu. Uyandığında Paolo gitmişti. Keşke Lisbeth arasaydı. Nadirman'ın asıl aradığı oydu. Miriam, onun Lisbeth'i yakalamasından korkuyordu. Lisbeth Salander nefes alamıyordu. Zaman mefhumu kalmamıştı. Vurulduğunu biliyordu. Zihninde buna dair bir fotoğraf karesi yoktu ama içgüdüsel olarak gömüldüğünü anlamıştı. Sol kolu işe yaramaz haldeydi. Kürek kemiğinden bütün vücuduna yayılan acı dalgasına katlanmadan tek bir kasını dahi oynatamıyordu. Sanki bir sis perdesinin içindeydi. Nefes almalıyım. Kafası patlayacak gibi zonkluyordu. Kafası acıyla zonkluyordu. Böyle bir hali daha önce hiç yaşamamıştı. Sağ eli yüzünün altında duruyordu. Burnu ve ağzındaki toprakları temizlemeye başladı. Kuru, kumlu bir topraktı. Yüzünün önünde yumruk kadar bir boşluk yaratmayı başardı. Ne kadar süredir bu mezardaydı bilmiyordu. Ama hayat onu terk etmek üzereydi. Bunu biliyordu. Beni diri diri gömdü. Paniğe kapıldı. Nefes alamıyordu. Hareket edemiyordu. Üzerindeki toprak yığınının altında eziliyordu. Bacağını oynatmaya çalıştı ama kaslarına söz dinletemedi. Doğrulmaya çalıştı, başaramadı. Başıyla üzerindeki toprağı kaldırmaya çalıştı ama şakaklarından bütün bedenine sanki elektrik verilmiş gibi bir acı yayıldı. Kusmamalıyım. Tekrar zihni bulandı. 58. ayrımın sonu. Sayfa 665. Devamı 59. ayrımda.